Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13'tir 1400, Hicri Kameri 23, Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 4 Temmuz 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları dinleyicilerle baş başa, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın İran halkına uyguladığı şiddetin ekonomik terörle devam ettiğini söyledi. Rusya, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında devam eden diyaloğun önemine vurgu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantı aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde de yayıldığını bildirdi. Mısır'daki idam kararları Türkiye'de protesto edildi. Siyonist güçlerin saldırısında bir Filistinli şehit oldu. Amerikan güçleri Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor. Suriye'de Kürtler, Şam yönetimiyle müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika'nın 655 sefer sayılı İran yolcu uçağını 1988 yılında düşürerek suçsuz insanları öldürdüğüne işaretle, Amerika'nın İran halkına yönelik şiddeti ekonomik terörle devam etmektedir, dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Zarif, 33 yıl önce böyle bir günde Amerika, İran hava yollarının 655 sefer sayılı uçağını düşürdü ve uçaktaki 290 sivilin hepsini öldürdü ifadesini kullandı. O zamanlar genç bir diplomat olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu insanlık trajedisinden dolayı özür dilemeyi reddettiğini gördüğünü kaydeden Zarif, Amerika'nın İranlılara yönelik şiddeti uzun zaman önce başladı ve bugün halkımıza yönelik ekonomik terörizm de devam ediyor, diye ekledi. 33 yıl önce Fars Körfezi üzerinde mavi gökyüzünde uçan İran Air 655 yolcu uçağının bir Amerikan gemisinin iki füzesi tarafından hedef alınması sonucu 290 masum yolcunun ölümüne yol açtı.
Rusya'nın Viyana'daki büyükelçisi ve uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mikhail Ulyanov, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında devam eden görüşmelerin önemine vurgu yaptı. Ulyanov dün İran'ın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi'nin tweetine cevap olarak attığı bir tweette İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki temasların ve görüşmelerin devam etmesi yakın gelecekte yaptırımların tamamen iyileşmesi ve yaptırımların kaldırmasını bekleyebileceğimiz mevcut aşamada özellikle önemlidir dedi. Kazım Garibabadi ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Massimo Aparo'nun bu hafta İran'ı ziyaret edeceğini söyledi. Garibabadi, Aparo'nun İran için onaylı müfettişlerden biri olduğunu ve ziyaretinin rutin güvenlik önlemleri doğrultusunda ve kapsamlı bir güvenlik anlaşması çerçevesinde olduğunu söyledi.
İmam Hümeyni Yönetim Kurulu Başkanı 50 milyon doz Kov-İran bereket aşısının teslim edileceğini duyurdu. Muhammed Muhbir, Eylül ayı sonuna kadar 50 milyon doz Kov-İran bereket aşısının teslim edileceğini duyurarak 2.7 milyon doz Kov-İran bereket aşısı üretildiğini söyledi. Muhbir, Kov-İran bereket aşısının geri kalan dozları test ediliyor ve saflaştırılıyor dedi. Bu arada İran Ulusal Korona Mücadele Kurumu Sözcüsü Ali Rıza Reisi de Eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar tüm hedef grupları koronaya karşı yalnızca İran korona aşılarıyla aşılayabiliriz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, COVID-19'un patlak vermesi ve korona aşısının tanıtılmasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri hakkında ayrıntılı açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlığın Doğu Asya ve Pasifik Genel Müdürü Rıza Zebib, gurur verici yerli üretimin yanı sıra ithalatın istikrara kavuştuğunu ve devam edeceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, teşhis kitleri, maskeler, solunum cihazları, ilaçlar, ham maddeler ve diğer tıbbi ekipmanların ithalatı araştırmacıların çabalarıyla bu durumlarda kendi kendine yeterli hale gelene kadar devam etti dedi. Zebib, ikinci adım aşıyı satın almaya çalışmak ve paralel giden milli ortak üretim hazırlamaktı dedi. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İran'ın aşı üretiminde diğer ülkelerle işbirliğine atıfta bulunarak İran'ın Küba ve Rusya ile ortak üretim anlaşması imzaladığını bildirdi. Korona aşısı için yapılan siyasi istişareleri hatırlatan Zebib, siyasi istişareler ithalatta sıçramaya yol açtı dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 218.924 COVID-19 testi yapıldı. 4.537 kişinin testi pozitif çıktı. 45 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı 702 oldu. 4.913 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.310.769'a yükseldi. Test sayısı 61.455.218'e ulaştı. Vaka sayısı 5.440.368, vefat sayısı da 49.874 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda satürre oranı %3,7, yatak doluluk oranı %52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %61,5, ventilatör doluluk oranı %28,1, ortalama temasa tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı %99,9 olarak kayda geçti.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Delta varyantının en az 98 ülkede gözlemlendiğini, aşı kapsamının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde hızla yayıldığına dikkati çekerek hiçbir ülkenin virüse karşı güvende olmadığı uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü dün yeni tip koronavirüsün Delta varyantının tehlikeli olduğu, mutasyona uğramaya ve dünya çapında yayılmaya devam ettiğini belirterek toplum sağlığı tepkisinin sürekli değerlendirilmesi ve dikkatli bir şekilde ayarlanması gerektiği uyarısında bulundu. Genel Direktör Adhanom, Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü, aşı kapsamının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekti. Genel Direktör, Delta varyantının yayılmasını önlemenin iki yolu olduğunu açıkladı. Bunlardan ilki takip, test, vakaların erken tespiti, karantina ve klinik tedaviyi kapsayan toplum ve sosyal sağlık önlemlerini içeriyor. Ayrıca maske kullanımı, sosyal mesafe, kalabalık yerlerden kaçınma, kapalı alanlarda iyi havalandırmanın sağlanmasını da içeriyor. Birleşmiş Milletler yetkilisine göre ikinci yol koruyucu ekipman, oksijen, COVID-19 testleri, ilaçları ve aşılarının adil bir şekilde paylaşılması, zira salgın dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Bu arada Fransız haber ajansı Associated Press Ajansı'nın resmi kaynaklara istinaden hazırladığı bilançoya göre Rusya'da yetkililer üst üste 4. günde de rekor bir ölüm sayısı kaydederek son 24 saat içerisinde 679 ölüm kaydetti. Dünya genelinde virüsten en çok etkilenen 5. ülke olan Rusya'da aşı kampanyasının yavaşlığı sebebiyle epidemiolojik durum kötüleşirken, ülke son derece bulaşıcı delta varyantı sebebiyle salgının geniş çapta yayılması riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
İran'ın Gençler İşitme Engelli Güreş Milli Takımı Türkiye'de düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazanarak ikinci oldu. Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası dün sabah 6 sıklette başladı ve ülkemiz temsilcileri 4 altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak Rusya'nın ardından dünya ikincisi oldular. Ülkemiz adına Emir Muhammed Kuluniya 87 kilogramda ve Müçteba Malik Abadi 63 kilogram, birer gümüş Mustafa Yahya'yı 60 kilogramda ve Ali Vatan Perez ise 55 kilogramda bir bronz madalya kazandı. 55 Vatan Perez Kazak güreşçiye yenildi ancak onunla ortaklaşa ikincisi sırada yer almayı başardı. Mustafa Yahya ise Kazak rakibine karşı galip gelerek bronz madalya sahibi oldu. Muçteba Malikabadi Rus rakibini mağlup ederek gümüş madalya kazanırken Kolonia Türk sporcuyu finalde mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi Türkiye'de tepkilere sebep oldu. Hüdapar Kadın Gençlik Kolları Gazi Caddesi Öğretmen Evi önünde Elazığ'da bir araya geldi. Kadın Gençlik Kolları kurucu üyesi Ümmü Gülsüm Kaya yaptığı açıklamada son günlerde Mısır'da yaşanan olayların zulmün örneği olduğunu söyledi. Kaya, farklı coğrafyalarda güçlüler, zayıfları sömürmeye, köleleştirmeye devam ederken bu zulme direnen iman ehli Müslümanlar da hedef tahtasına oturtulmuştur. Mısır zindanlarında en kötü koşullarda hayata tutunmaya çalışan Müslüman kardeşlerimiz işkencelerden geçirilmekte, idam kararlarıyla dar ağaçlarına çıkarılmaktadır diye konuştu. Masum insanların idam edilmesine göz yummanın ve sessiz kalmanın büyük bir vebal olduğunu ifade eden Kaya şöyle dedi. Başta İslam ülkelerinin idarecileri olmak üzere dünya kamuoyunun Mısır'daki idamlara karşı dur deme vakti gelmiştir. Sisi cuntasının sınırları fazlasıyla aşan zulmüne karşı var olan sessizlik kabul edilir değildir.
Türkiye'de güvenlik güçlerinin Haziran ayında teröristlere karşı düzenlediği operasyonlarda 98 PKK'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere nazaran Haziran'da yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik Haziran'da birçok vilayette gerçekleştirilen operasyonlarda 104 zanlı gözaltına alındı. Bunlardan 30'u tutuklandı. Bu yıl ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu sayısı 30 Haziran prestijiyle 94'e yükseldi. MİT'in Irak'ın kuzeyinde PKK KCK denetimindeki Mahmur kampında 5 Haziran'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonda PKK KCK Mahmur Genel Sorumlusu Tabip Hüseyin Kod isimli Selman Bozkır beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi. MİT tarafından Irak'ın PKK KCK'nın denetimindeki Mahmur kampı yakınlarında Haziran ayında düzenlenen nokta operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın Kerem'de Mahmur sorumlusu Salih Cizre Kod isimli Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK'nın Irak'taki Kelam'da öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim Kod isimli terörist Ulaş Doğan da Haziran ayında MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi.
Türkiye kamuoyunda Çiftlik Bank adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan 75.260 lira kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Brezilya'da teslim olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın taşıyan uçak, dün gece saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Aydın, sağlık kontrolü için havalimanı adli tabipliğine çıkarıldı. Çiftlik Bank sistemine para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurmuştu.
Filistinli yetkililer cumartesi günü işgalci Siyonist rejim ordusunun doğrudan silahlı saldırılarında Farid Ali Hassan adlı bir Filistinli şehit olduğunu duyurdular. İran'ın haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı Gasra köy sakinleri ile işgalci Siyonist arasında çıkan çatışmalarda 20 yaşındaki Ali Hassan'ın şehit olduğunu bildirdi. Filistinli yetkililer işgalci İsrail rejimi güçlerinin Ali Hassan'ı göğsünden vurarak şehit ettiğini bildirdiler. Nablus yakınlarında bulunan Gasra köyünü geçtiğimiz gün Siyonistler işgal etme girişiminde bulundular ama Filistin halkının direnişiyle karşılaştılar. Dün Nablus'un güneyindeki Bita kasabasının topraklarındaki Abitar'da yaşayan Siyonistler bu bölge sakinlerinin kahramanca direnişinin ardından nihayet kasabayı boşaltmak ve bu bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Cuma günkü protestolar ve bölgedeki çatışmalarda çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.
Lübnan menşeli El Meyadin kanalı terör rejimi İsrail'e ait bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi. El Meyadin televizyonu bir İsrail menşeli ticaret gemisinin Hint okyanusunun kuzeyinde bilinmeyen bir silahla vurulduğunu aktardı. Şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken terör rejimi İsrail gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarına doğru ilerlemeden önce Cidde limanına demir attığı aktarıldı. El Meyadin kargo gemisinin hala yandığını duyurdu. Bu saldırı son aylarda terör rejimi İsrail gemilerine yönelik ikinci saldırı sayılıyor. Zira 25 Mart'ta Tanzanya'dan Hindistan'a giden bir İsrail şirketine ait bir yük gemisi Arap Denizi'nde saldırıya uğramıştı.
Suriye Kürt Özerk Yönetimi Şam hükümetiyle müzakereye hazır olduğunu resmen açıkladı. Anvar Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı'nın Suriye Kürtlerinden Şam'daki hükümetle görüşmelerini istemesinin ardından Suriye Kürt Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Bölümü dün yaptığı açıklamada Rusya'nın talebine olumlu cevap verdi. Suriye Kürt Özerk Yönetimi yaptığı açıklamada Suriye krizinin ancak diyalog ve Suriye anlayışıyla çözülebileceğini ve bu hedefe Şam ile diyalog da dahil olmak üzere her türlü çabayı göstereceğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Moskova'da Bahreynli mevkidaşı Abdüllatif el-Zeyani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriyeli Kürtleri Şam ile görüşmeye çağırdı.
İşgalci Amerikan güçleri Suriye'den çalıntı petrol taşıyan bir tanker konvoyunu yasa dışı El Velid geçidi üzerinden Kuzey Irak'taki üslerine gönderdi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre El Arabiye'nin kuzey eteklerinde El Suveydiye köyündeki yerel kaynaklar dün Amerikan işgal kuvvetleri konvoyunun Hasekeh eyaletinin eteklerindeki El Cezire kentinden çalıntı petrol taşıyan 37 tankerden oluştuğunu bildirdi. Amerikalı işgalciler son aylarda Abluka unsurlarının yardımıyla Suriye'den çalınan petrol ve yeraltı kaynaklarını taşıyan yüzlerce tırı Irak'a intikal ettirdi. Suriye yetkililer Amerika'nın Suriye'deki girişimlerinin Suriye'nin hakimiyeti ve toprak bütünlüğünün çiğnenmesi olduğunu bildirerek kınıyorlar.
Irak hükümeti dün yaptığı açıklamada ülkenin elektrik şebekesine çeşitli bölgelerde çeşitli saldırılarda en az 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. Irak hükümetine göre bu saldırılarda ülkenin ulusal elektrik şebekesinin en az 61 ana hattı tahrip edildi. IŞİD teröristleri ülkede kaos yaratmak için Irak'ın elektrik dağıtım şebekesine düzenledikleri sabotaj saldırıları bir araç olarak kullanırken bu durum son birkaç aydır ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintilerine neden oluyor. Selahattin, Kerkük ve diğer illerinde zaman zaman ciddi elektrik kesintileri oluyor.
Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında Amerika'nın Özbekistan ve Tacikistan ile askeri işbirliği olasılığını duyurdu. Pentagon sözcüsü, Amerika'nın Afganistan sınırındaki diğer ülkelerle istişare etmeye devam edeceğini bildirdi. Açıklama, Rusya Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel elçisi Zamir Kabulov'un geçtiğimiz günlerde Amerika ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Orta Asya'da asker konuşlandırmasına yol açmaması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.
Ve son haberimiz. Beyaz Saray personelinin Kongre'ye sunduğu yıllık rapora göre Joe Biden'ın yönetimindeki Beyaz Saray çalışanları ücret açısından Amerikan tarihindeki en pahalı hükümeti oldu. Biden yönetiminin Beyaz Saray personeli için 4 yıllık maaş tutarının toplam $200 milyon olması bekleniyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e saldırılarının devam etmesi etrafında. Suudi koalisyon güçlerinin Yemen'in Sade vilayetine yönelik yaptığı top atışları sonucu en az 92 Yemenli hayatını kaybetti ve yaralandı. Suudi koalisyonunun Yemen'e yönelik saldırıları üzerinden 78 ay geçerken bu güçler Yemen'de sivilleri ve sivil noktaları hedef almaya devam ediyor. Geçen ayda Yemen'e yönelik savaşın durma noktası veya günlük saldırıların azalmaya doğru gideceği düşünülürken geçtiğimiz noktada Yemen'in kuzeyine yönelik saldırıların tırmandığını görmekteyiz. Suudi koalisyonunun Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirdiği top atışları sonucu yaklaşık 100 Yemenli hayatını kaybetti veya yaralandı. Dün akşam saatlerinde Suudi koalisyonunun Sade vilayetine bağlı Errako bölgesine yönelik top atışları sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı. Suudi koalisyonu Perşembe günü de aynı bölgeyi füze ve top atışlarıyla hedef almış, 2 Yemenli sivil hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Suudi koalisyonunun Yemen'e yönelik havadan, karadan ve denizden aplikası devam ederken, Yemen Uluslar Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanı Amir El-Merani, bu ülkeye yönelik aplikanın sürmesi hakkında uyarıda bulunarak, yakıt taşıyan tankerlerin izin belgelerini taşımasına rağmen El-Hudeyde Limanı'na girmesine engel olunmasının toplu soykırım olduğunu belirterek milyonlarca hasta çocuğun ölüme terk edildiğini vurguladı.
Burada akla gelen ilk soru şu ki, Suudi koalisyonun saldırılarının yeniden tırmanması ve siyasi diyalog görüşmelerinin etkisi olmamasının nedenleri nelerdir? Suudi Arabistan ve Amerika'nın kendi istedikleri koşullarda görüşmeleri ileri götürmeleri ve sırf askeri saldırıları durdurma peşinde olmalarıdır. Ensarullah ve müttefiklerinden oluşan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, saldırıların durdurulması ve ablukanın son bulmasının yanı sıra işgalcilerin Yemen'den çekilmesini isterken Suudi güçler Yemen'den çekilmek istemiyor. Çünkü geçen 6 yılda işgalciler Yemen'in önemli noktalarını ele geçirme peşinde olmuşlar. Hatırlanacağı üzere 20. yüzyılın başlarında Suudi Arabistan tarafından Yemen'in topraklarının bir kısmı işgal edildi. Suudiler Amerika'nın desteği altında saldırılarına devam ediyor. Biden yönetimi iktidara geldiği ilk iki ayda Suudi koalisyonun Yemen'e karşı saldırıları sürdürmesini eleştirmiş, hatta Suudi Arabistan'a savaşa son vermek için destek vereceğini açıklamıştı. Ama buna rağmen Biden yönetimi son aylarda Suudi koalisyonu ile Yemen'e karşı artan bir şekilde yakınlaşmaya başladı. Bu doğrultuda Amerika Adalet Bakanlığı 22 Temmuz'da hasmane bir girişimde bulunarak Yemen'in El Mesire televizyon kanalı dahil direnişe ait bazı kanallar ve sitelere erişimi yasakladı. Bilindiği gibi bu kanal ve siteler Yemen direnişinin Suudi yönetiminin saldırıları karşısında bilgi paylaşımında bulunan medyalardır. Amerika'nın bu girişimi Suudi koalisyona Yemen'e saldırılarını sürdürmesi için yaktığı yeşil ışık sayılıyor. Saldırıların sürmesiyle ilgili üçüncü neden ise Yemen'de insani durumun vahameti hakkındaki uyarıların saldırıların engellenmesi için pratik olarak herhangi bir girişime dönüşmemesidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve bazı örgütler defalarca Suudi koalisyonun saldırıları nedeniyle 21. yüzyılın en vahim insani krizinin Yemen'de yaşandığı hakkında uyarıda bulunmasına rağmen Birleşmiş Milletler Yemen'e yönelik savaşı durdurma noktasında herhangi bir girişimde bulunmuş değil.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumu Cenevre'deki Libya barış görüşmelerinin fiyasko vermesi etrafında. Libya'da barışın sağlanması ve seçimlerin muhtelif grupların katılımıyla huzurlu bir ortamda düzenlenmesi için bir süredir devam eden çabalara rağmen Cenevre'de Libya'daki seçimlerin yasal mekanizması üzerinde anlaşmaya varma gündemiyle düzenlenen görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Libya'daki krizin sürecine dair tehlike zilleri yeniden çalmaya başladı. Birleşmiş Milletler'in Libya Koordinatörü John Kubis, Cenevre'deki Libya konulu siyasi görüşmelerin son bulduğuna işaretle seçimlerin düzenlenmesi için yasal ilkeler ve mekanizmaların korunması için anlaşmanın sağlanamadığını bildirdi. Kubis, Libyalı taraflardan istişare ve görüşmelerine devam edip birliğe yol açacak dengeli ve pratik siyasi çözümü varmak için çaba göstermelerini istedi. Cenevre görüşmeleri Libya'da barış süreci için yürütülen önemli toplantılardan biri sayılıyordu. Birçok taraf Libyalı grupların 5 günlük Cenevre görüşmesinde nihai karar almalarını bekliyordu. Bu toplantıya katılan Libyalı grupların birbiriyle bu ülkede seçimlerin düzenlenişi konusunda mutabakata varmaları düşünülüyordu. Ancak müzakere heyetleri arasında anlaşmazlıkların derinleşmesi üzerine bu toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmadı. Bu durumda Libya'da barışın sağlanmasını bekleyen birçok çevre ve insanı endişelendirdi. Libya krizinin çözümü için uluslararası çabalar devam ederken yabancı güçlerin bu ülkedeki varlığının sürmesi ülkede istikrarın sağlanması önünde en esas sorun sayılmakta. Libya yetkilileri defalarca yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesine vurgu yapmış, onlardan bu ülke topraklarından ayrılmasını istemişler ancak Türkiye dahil bazı ülkeler hala buradaki askerlerini korumakta. Aslında Libya siyaset arenasında aktif olan ülkeler bu ülkeyi terk etmek niyetinde değil. 9 yıllık iç savaşta Katar, Türkiye ve bazı Avrupalı ülkeler ulusal mutabakat hükümetini desteklerken Mısır, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde General Halife Hafter'i desteklediler.
Söz konusu güçlerin Libya'daki varlığı krizin sürmesine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre yaklaşık 20 bin yabancı asker ve kiralık unsur Libya'da bulunmakta. Ayrıca eski Trablus yönetimiyle yapılan anlaşma çerçevesinde yüzlerce Türk askeri de Libya'da bulunmaktadır. Bu güçlerin varlığı Libya'da krizin derinleşmesine yol açmıştır. Bu güçlerin Libya'nın güney bölgeleri dahil bazı noktalarında bulunan silahlı gruplara doğrudan ve dolaylı destekleri bu ülkede tam barışın sağlanmasına engel olmuştur. Aslında petrol zengini olan Libya'nın serveti, stratejik konumu ve Akdeniz erişimi ve Avrupa sınırlarına yakınlığı yüzünden müdahaleci ülkeler bu ülkenin siyaset arenasına dahil olarak Libya'da güçlü merkezi yönetimin kurulmasına engel olmaktalar. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akili Salih bu bağlamda yaptığı açıklamada Libya'daki çok bölünmüşlük ve anlaşmazlıkları işaretle tüm yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesi ve milis grupların ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Libya'da 28 Aralık seçimleri hayati öneme sahip olup bir nevi bu ülkedeki siyasi grupların yakınlaşmasını gösteriyor. Ülkede tek bir hükümet kurulur ve siyasi ve ekonomik krize son verilirse barışın sağlanması konusunda önemli bir adım atılmış olur. Ancak bunun pek kolay olmadığı düşünülüyor. Siyaset uzmanlarından Rafik Huri bu bağlamda şöyle diyor. Libya'da geçiş hükümeti önünde olan hazırlanmış bir yol haritasından söz etmek oldukça zor gözüküyor. Çünkü bu hükümetin zor ve çok görev ve sorumlulukları olacaktır. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Eddebine de tüm partilerden ulusal menfaat ve çıkara öncelik verip seçimlerin zamanında düzenlenmesi için bir formül üzerinde anlaşmalarını istedi. Libya'daki muhtelif gruplar da krizin son bulmasını istiyor. Perde arkasındaki oyuncular kriz içinde olan bir Libya'dan kendi çıkarları doğrultusunda yararlandığı ve çatışma taraflar arasında bir mutabakat sağlanmadığı sürece ülkede barışın sağlanması pek mümkün gözükmüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Tir 1400, Hicri Kameri 23 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 4 Temmuz 2021 Pazar. ...50 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Tir 1350'de İranlı değerli ve ünlü edebiyat üstadı Dr. Muhammed Muin Farsça kültürü ve edebiyatında yıllarca geniş ve içten yaptığı çalışmalarından sonra vefat etti. Hicri Şemsi 1293'te İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde dindar bir ailede dünyaya gelen Muin, Arap edebiyatını gençken öğrendi ve tahsilini Darülfünun Medresesi'nde bitirdikten sonra Tahran Yüksek Okulu'nda Edebiyat Fakültesi'ne girdi ve Edebiyat ve Felsefe dalında eğitimini sürdürdü. Üstad Muin, Hicri Şemsi 1321'de İran'da Fars Dili ve Edebiyatı dalında ilk mezun biri olarak bu dalda ders verip Tahran Üniversitesi'nde araştırmaya başladı. Doktor Muin Hicri Şemsi 1325'te Allame Dehoda tarafından Lügatname eserinin basılmasıyla birlikte onunla işbirliğinde bulundu. Bu İranlı ünlü edip uluslararası alanda üniversiteler ve bilimsel ve edebi teşkilatlardan değerli ödüller de aldı. ...11 yıl önce bugün 4 Temmuz 2010'da Lübnan'ın önde gelen Şii alimlerinden ve taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Fazlullah vefat etti. 1935'te Necef-i Eşref'te dünyaya gelen Fazlullah, çocukken din ilimleri Necef-i Eşref Din İlimler Hafızası'nda öğrendi. Kendi dönemindeki din alimlerinden olan Seyyid Ebu'l-Kasım Huyi, Seyyid Muhsin Hekim nezdinde din ilimleri öğrenen Fazlullah felsefe dersini Molla Sadra Batkubey'den öğrendi. İran İslam İnkılabı ve Lübnan Direniş Hareketi hamilerinden olan Fazlullah daima Amerika ve soykırımcı İsrail rejiminin öfkesine maruz kalıyordu ve bu yüzden birkaç kez suikaste de uğradı. Ayetullah Fazlullah 6 yıl boyunca çeşitli makaleler ve kitaplar kaleme aldı ve Seyyid Muhammed Bağır Sadri ile birlikte Irak'ta Hizb-ı Davel İslamiye adlı Şia hareketinin kurulmasında rol ifa etti. Ayetullah Fazlullah 1966'da Lübnan'ın halkı ve ulemasının davetiyle bu ülkeye gitti ve burada bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulundu ki günümüzde bu faaliyetlerin etkisi Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde görülmektedir. ...87 yıl önce bugün 4 Temmuz 1934'te Fransız ünlü fizikçi Madame Curie hayatını kaybetti. Bu Fransız dünyaca ünlü bilim adamı Polonya'nın başkenti Varşova kentinde dünyaya geldi. Madame Curie 1898'de diğer metallere göre daha fazla radyoaktivite özelliğine sahip olan radyumu keşfetti. Ve bu keşfinden ötürü 1903'te Nobel ödülüne layık görüldü. ...173 yıl önce bugün 4 Temmuz 1848'de Fransız şair ve yazar François Ron de Chateaubriand hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'nin yaptığı eklemle ile MKEKAŞ iki yasanın daha kapsamı dışına çıktı.
Star.
Türkiye'den Amerikan raporuna tepki.
Yeni Asya.
Yüksek nem kalp krizi sebebi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Tuncay Molla Veysoğlu 2 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Türk tipi hazine beslemeli Tahkim Garantili Piyango başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yıllardır yazıp anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye yap, işlet, devret ya da kamu özel işbirliği projeleri adı altında soyuluyor. Ve bu projelerle kulaklarından dolar fışkıran, varlığını sarayın varlığına armağan eden yeni iş adamı tipi yaratılıyor. Şimdi siz projelerin ve ortada uçuşan milyar dolarların büyüklüğüne bakıp da bu işe soyunan iş adamlarını da büyük sanmayın diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Birçoğunu müteahhitlikte yükselişi AKP iktidarına paralel bir süreç izledi. Evet, AKP öncesindeki her iktidar kendi zenginini yarattı, kendi yandaş aile fotoğrafını oluşturdu. Ancak AKP modeli daha önce görülmedik bir borç yükünü şimdiden bu ülkenin geleceğine vidaladı. Sömürgeciliğin yeni adı hazine garantili, uluslararası tahkim güvenceli ihaleler. Erdoğan'ın sizden parayı söke söke alırlar dediği model. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener'in memleketi soygun yerine çeviren projelere girmeyin, biz iktidar olursak o paraları ödemeyeceğiz açıklamasına karşılık Erdoğan uluslararası tahkimi işaret ederek söke söke alırlar dedi. Hem havuz müteahhitlerine hem de uluslararası tefecilere ve bankerlere iktidarda kaldığı takdirde paraların ödeneceğine dair teminat verdi, güven aşıladı. Şimdi uzun uzun modelin İngiltere'de kullanıldığını falan söyleyen yandaşlar olacaktır. Öyle değil bizdeki Türk tipi model. Denetim yok, yargı yok. Ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye soran yok. Kaldı ki İngiltere bile geleceğimize borç bırakıyor ve yolsuzluklara açık diyerek bu modelden vazgeçti. Türk tipi hazine beslemeli, tahkim garantili piyango işte hep aynı isimlere vuruyor. Köprü, yol, tünel, liman inşaatları, şehir hastaneleri ve son dönemin tartışma konusu Kanal İstanbul projesi. İnanın bir pantolon, bir gömlek bu ihalelere siz de girseniz alırsanız, daha doğrusu hiç paranız, geçmişiniz olmasa da işi yaparsınız. Önemli olan seçilmiş olmak. Şöyle ki, işi veren var, işi yapan var, projeyi işleten var. Siz yeter ki ihaleyi alın. Projede hazine garantisi olduğu için kredi muslukları hemen açılıyor. Sözleşmeye bağlı teminat mektubunu bankaya verip krediyi alıyorsunuz. Aldığınız krediyle işi yapıyorsunuz. İş sırasında maliyetinizi ve karınızı cebinize koyuyorsunuz. Proje ortaya çıkınca parayı veren kredi şirketleri devreye giriyor ve sizin küçük ortağı olduğunuz işletme şirketiyle hazineye hortumu dayıyor. Dikkatli okurlarımız hatırlar, daha önce şehir hastanelerini anlatan çok sayıda yazı yazdım, televizyon programı yaptım. Kamu özel işbirliği denilen bu modelle yapılan bir şehir hastanesine ödenen toplam parayla 25 hastane kurulabileceğini anlattım. Muhalefet liderleri soyguna ortak olmayın diyorlar. Bürokratları uyarıyorlar. Bu nedenle ilk seçimde gerçekleşecek iktidar değişikliği yalnızca iktidarı değiştirmeyecek. Türkiye'nin yeni sayfa açması, yeniden inşası için sandıktan çıkacak bir sona ihtiyaç var. Evet, bir final gerekli. Seçilmişlerin piyango hikayelerini anlatacağımız değil, hukuku, demokrasiyi, adaleti yaşayacağımız yeni bir başlangıç için.
Taha Akyol 2 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı ne diyor? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Zühtü Arslan, mesleki hayat bağlamında özel hayata saygı hakkı sempozyumunda bir konuşma yaptı. Konuşması önemli işaretler ve uyarılar içeriyor. Başkan Arslan'ın şu sözlerini buraya alıyorum. Hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çek senet mafyasından tutun da bir kısım güçlü siyasilere ve çevrelerindeki bürokratlara uzanan utanç verici şaibeli ilişkiler. Hukukun bağımsız ve etkin olduğu bir devlette bu şaibeli ilişkiler bu kadar yaygınlaşabilir mi? Yargının bağımsız ve etkin olduğu bir ülkede bu kadar şaibe karşısında savcıların resmen soruşturma açmaması düşünülebilir mi? Zühtü Arslan hukukçular için 3A ilkesini vurguluyor. Akıl, ahlak, adalet. Anayasa Mahkemesi Başkanı böyle bir çağda hukukun özel hayatın korunması görevinin daha bir önem kazandığını anlatıyor. İnternet çağında ve gözetim toplumunda kişilerin özel hayatlarının korunması çok daha zorlaşmıştır. Buna paralel olarak da özel hayata saygı hakkını korumaya yönelik anayasal ve yasal güvencelerin etkili bir şekilde hayata geçirmesi çok daha önemli hale gelmiştir. Sayın Arslan'ın evrensel hukuku yansıtan konuşmasını okurken Anayasa Mahkemesi'nin 3 Mart 2021 tarihli kararını hatırladım. İçim burkuldu. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Beştepe'deki İletişim Başkanlığı'na kişiler ve şirketler hakkında her türlü bilgiye ulaşma, hatta en hassas bilgileri bile isteme yetkisi vermişti. Öyle ki ticari sırları bile alabilecekti. Ticari sırlarla İletişim Başkanlığı'nın ne ilgisi olabilir? CHP bu kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ve Anayasa Mahkemesi de 10 üye bunu anayasaya ve kişisel verilerin korunması kanununa uygun buldu. Zühtü Arslan ve 4 üye bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini anayasaya ve kişisel haklara aykırı olduğunu belirterek karşı oy yazdılar. Bu Orwell'cil yetkilileri onaylayan Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ve 5 yargıcın karşı oy yazıları hukuk fakültelerinde okutulmayı hak ediyor.
Kazım Güleç Yüz 2 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde Anayasa Mahkemesi'nin OHAL ikileme başlıkı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi'nin olağan dönem için verdiği son kararlar, OHAL dönemi için verdiği kararlarla çelişirken Yüksek Mahkeme'nin nasıl zorlu bir ikilem içinde kaldığını da gösteriyor. Kanun hükmünde kararname ile medya kapatılamaz ve kişilerin milli güvenlik için tehlike oluşturduğuna karar verilen, yapılara üye olup olmadığının kararını Milli Güvenlik Kurulu değil, yargı verir örnekleri ülkeyi OHAL atmosferinden çıkarma ve normale döndürme niyetinin işaretleri olarak okunabilir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kanun hükmünde kararname ihraçlarında masumiyet karinesine vurgu yapması, kanun hükmünde kararname çıkışlı yasadaki üyelik ve mesubiyet ifadelerini iptal etmesi, nedense iptal etmediği iltisak tabirinin yorumunu idari yargının takdirine bırakması, aidiyet, irtibat ve iltisakla ilgili olarak içinde bulunulan döneme göre farklı yorumlanabilmeleri mümkün olan bu kavramların hukuki niteliği ve objektif anlamı ancak yargı içtihatlarıyla belirlenebilir kaygını koymuş olması da. Ülkenin 15-20 Temmuz sürecinde içine sürüklendiği durum ve geldiği nokta dikkate alındığında bunlar çok önemli açılımlar. Bilhassa OHAL zihniyetini, ortamını ve uygulamalarını hortlatıp kalıcılaştırma çabalarına karşı bir hukuk freni koyması cihetiyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de aynı yönde işaretler vermesinin ardından olması gereken buydu zaten. Ve sürecin başından itibaren ısrarla ifade ettiğimiz hususların başında önce yargının normalleşmesi gerektiği hususu geliyordu. Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararları çok gecikmeli de olsa bunun öncü işaretleri olarak görülmeli. Ancak olağana dönüş için bu önemli açılımları yapan Anayasa Mahkemesi'nin OHAL dönemindeki işlem, tasarruf ve kararlar için sergilediği tavırlarda aynı şeyi göremiyoruz ne yazık ki. OHAL sürecinde yapılan ve hukuksuzluğu son derece aşikar olan ihlaller için yapılan başvurularda çoğunlukla ya baştan red veya hak ihlali yok kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin bu yaklaşımı ciddi bir çelişki tablosu oluşturuyor. İhlallerin alabildiğine yoğunlaştığı OHAL ortamında hukuka çok daha farklı bir hassasiyetle sahip çıkılması icap ederken bu güvenceyi vermesi gereken kurumların başında gelen Anayasa Mahkemesi'nin hukuksuzluklara vize veren tavrı OHAL sürecinde de kabul edilebilir gibi değildi. Hele şimdi asla kabul edilemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakları ihlal edildi dediği tutuklu Anayasa Mahkemesi üyelerinin durumuna duyarsız kalması da.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarının cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Muhterem dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajları hep birlikte dinleyelim.
Zeki Şensoy isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Kenya, sömürülmüş, yoksullaştırılmış ve içsel çatışmaların içine sürüklenmiş bir ülkedir. Tarıma elverişli topraklara sahip olan ülkede açlık sınırında yaşayan ve hayatlarını da sokaklarda sürdüren onlarca evsiz anne vardır. Çocuk tacirlerinin hedefinde yer alan evsiz bebekler yerli işbirlikçiler tarafından kaçırılıyor ve kara borsada satılıyor. Sonra da kurban ayinlerinde de kullanılıyor. Çocuk istismarcıların ve organ mafyasının da eline geçiyor. İzlediğim belgeselde evsiz bir anne başını yere eğmiş, hem anlatıyor hem de ağlıyor. İki çocuğu ile sokaklarda yaşadığını ve gece vakti çocuklarından birinin çalındığını ifade ediyor. Hışkırıyor, hışkırıyor, hışkırıyor. Sesini kimseye duyuramayacağının da farkında anne. Çalınan bebeğinin geri gelmeyeceğinin bilincinde, fakat ilk defa kendisini dinleyen birine rastlayınca içine döküyor ve tutamadığı yasını da gözyaşlarına da sarıp akıtıyor.
Evet, maalesef yine içler acıtıcı ve ürpertici bir başka tablo. Mektup çok uzun, isterseniz ben devam edeyim. Evet, sokaklara terk edilmiş, yoksullaştırılmış, mahrum bırakılmış, kıyıya itilmiş bir kadının mahrumiyetler içinde yeşeren annelik unvanı bütün kimliklerine bastırıyor. Ve yoksul olmamız, sokaklarda yaşıyor olmamız kötü anne olduğumuzu göstermez diyor. Sonra dilenerek büyüttüğü çocuğundan bahsediyor.